Hayatın sesleri. Merhaba Başkent'ten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar. Bugünkü Hayatın Sesleri'ni yine siz sevgili dinleyenlerimiz için kumanda masasında sevgili Fatih Kesikbıyık var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yine 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verelim.
Aşk bitti, elimden sanki minik bir balık kayıp gitti. Aşk bitti, içimden sanki bir şeyler kopup gitti. Aşk hiç biter mi? Hiçbir şey olmamış gibi boşlukta kaybolup gider mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Kalır adımızla bir sokak duvarında, bir ağaç kabuğunda, bir takvim kenarında kalır. Bir çiçekte, bir defter arasında, bir tırnak yarasında, bir dolmuş sırasında kalır. Bir odada, bir yastık oyasında, bir mum ışığında, bir yer yatağında. Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Biter mi? Aşk hiç biter mi? Kalır dilimizde yinelenen bir şarkıda, bir okul çıkışında, bir çocuk bakışında kalır. Bir kitapta, bir masal perisinde, bir hasta odasında, bir gece yarısında kalır. Bir durakta, yırtık bir afişte, buruk bir gülüşte, dağılmış yürüyüşte. Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Biter mi? Kalır bir sokakta, bir genel telefonda, bir soru yanıtında, bir komşu suratında kalır. Bir pazarda, bir kahve kokusunda, bir tavşan niyetinde, bir çorap fiyatında kalır. Bir yosunda, bir deniz kıyısında, bir martı kanadında, bir vapur bacasında. Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi? Aşk hiç biter mi?
15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Protez uzmanı, diş hekimi Sayın Şule Ünal bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mümkün Hanım.
Evet, bugün dijital gülüşten söz edeceğiz. Kişiye özel bir gülüş tasarımından söz edeceğiz. Belki geçtiğimiz sene Hayatın Sesleri içerisinde birazcık değindik ama bugün daha kapsamlı konuşacağız. Çünkü gerçekten hemen herkesin artık çok rağbet ettiği bir uygulama bu. Önce bir dijital gülüş ne demek? Oradan bir başlayalım isterseniz şu klasik sorumuzla.
Dijital gülüş tasarımı kişinin yüzüne, anatomik yapısına ve aslında psikolojik olarak da ruh haline uygun dişlerin üç boyutlu olarak çene üzerinde sıralanması diyebiliriz. Dijital olmasının anlamı, dijital bir şeyler var, kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz? Aslında günlük hayatımızda çok fazla dijital telefonlar, bilgisayarlar, bunlarla hep haşır neşiriz. İşte bunların diş hekimliğini uyarlaması. Peki nasıl uyguluyoruz? Bunları tasarım aşamasında kullanıyoruz. Bu çok önemli.
Yani?
Çünkü hastanın fotoğraflarını çekiyoruz. Standart fotoğraflarımız var. Hastanın ağız iç fotoğrafları. Kapanışının fotoğrafları, daha sonra profil fotoğrafları, dişlerimiz ne kadar görünüyor, güldüğümüzde ne kadar görünüyor, dudak desteğimiz nasıl, dudaklarımız dişlerle destekleniyor mu yoksa daha mı içte, daha mı dışta, bunları belirliyoruz. Sonra videolar kullanıyoruz.
Peki bu yapıyı değiştirebiliyor muyuz tamamen? Yoksa bu yapıya uygun bir gülüş mü tasarlıyoruz?
Bu yapıyı değiştirebiliriz az ama bu yapıya uygun bir tasarım da yapabiliriz. Bazen hastalarımız bize hayalindeki dişlerle geliyor.
Şimdi tam onu diyecektim. Ben sizin evet. gülüşünüzü çok beğeniyorum örneğin. Beni sizin gibi yapın diyebiliyor
evet.
muyum?
Çok hastalarımız özellikle sinema yıldızlarının evet. fotoğraflarıyla bize geliyorlar. Çok sevdikleri, genç oluyor. Onların fotoğraflarıyla geliyorlar ve bu dişi istiyorlar. Ama bu diş kendilerine uyacak mı? Rengi, formu? Bunları hiç bilmiyoruz. Çoğu zaman eğer dijital bir tasarım uygulamıyorsak hastalarımıza bittiğinde o dişi yapıyoruz ve büyük bir hayal kırıklığı,
peki,
emek kaybı.
Şimdi onu o dijital ortamda gösterip bak bu dişleri sana uygularsak böyle oluyorsun deme şansımız var herhalde.
Dijital ortamda gösteriyoruz. Bir de en önemlisi ağız içinde gösteriyoruz. Çok kolay bir yöntemle.
Evet.
Son hali sizin istediğiniz bu. Bakalım size yakışıyor mu?
Yani hiçbir sürprizle karşılaşma şansı yok. Ne yok. Tasarlandıysa, ne isteniyorsa onu
evet.
görebiliyoruz sonuçta.
Görebiliyoruz. O ağzın güzel. İçerisinde tabii aynı materyalle değil. Çok yakın
elbette.
Bir materyalle. Çünkü ağzımızda porselen yapılacaksa porselenle değil plastikle.
Evet.
Formuna bakıyor, rengine
evet.
bakıyor. Şöyle oluyor, hastalarımız çoğu zaman bana geldiklerinde doğal dişler istiyorlar. Ama mock-up uygulayıp hani bu dişlerinizin son hali birkaç gün bununla hani vakit geçirdiğinde vazgeçtim. Ben beyaz istiyorum ya da beyaz istiyor ama bu mock-up'ta beyaz bana uygun değilmiş. Hani ben buna mutlu değilim diyor. Aslında sonda karşılaşacağımız birçok sorunu başta çözüyoruz.
Evet. Çok güzel aslında.
Çok güzel tabii. Videolar çekiyoruz sonra hastalarımızdan. Videoların aslında çok önemli benim açımdan. Çünkü röportaj yapıyoruz. Videonun ilk başlangıcı röportaj. Biz hastamıza bizden beklentiniz nedir diye soruyoruz. Ve güzel bir gülüş sizin için nedir? Gülüşünüzde değiştirmek istediğiniz bir şey olsa ne olurdu? Çoğu zaman hastalarımızla bizim konuşmalarımızda bazı şeyleri unutabiliyor hastalarımız. Ya da çekiniyorlar söylemekten. Ama bu röportajda aynı şeyi soruyoruz. Sizin beklentiniz nedir? Farklı sorularla.
Evet.
Ben bu röportajı defalarca seyrediyorum. Hastamız bizden ne istiyor aslında? Bilinçaltında ne var? Daha sonra hastanın çiğneme şeklini kaydediyoruz mutlaka. Sağ hareket, ön hareket. Sonra sesler. Sesler çok önemli. Bir protez yaptığında hastanın herhangi bir sesinde kaybın olmaması lazım. Hı-hı. Sesleri çıkarırken. Rahatsızlık olmaması lazım. Ön dişlerin yeri, boyutları, görünen miktar, bunların hepsini kaydediyoruz. Sonra bir planlama
evet.
yapıyoruz. Dijital bir planlama. Hı-hı. Bilgisayar üzerinde. Hasta görüyor. Bunda ilk hastanın beyaz mı diş yakışıyor? Daha mı büyük, daha mı küçük form? Bize bazı ipuçları veriyor ama tam değil. İşte ağız içine uyguladığımız formda, dizaynda hasta her şeyi görebiliyor.
Ne güzel. Peki çene yapısında bir işte ne bileyim içe doğru ya da çıkıklık varsa Bu da düzeltilebiliyor mu bu sayede?
Protezle belli bir aşamaya kadar düzeltilebilir.
Evet.
Daha çok cerrahi düşünülüyor bu düzeltmelerde.
Evet.
Ama dişlerin form, şekil, renk bozuklukları düzeltilebilir. Ve insanlar hep şeyi düşünüyor. Aslında çok büyük protezler yapılacak bana. Hayır, kişiye özel, kişiye uygun bir gülüşün bulunması aslında minik minik şeylerle de sağlanabilir. Ufak ufak dokunuşlarla siz aslında çok güzel bir gülüşe kavuşabilirsiniz. Mesela bilgisayarda mükemmel gülüş diye Google'da arattığınızda çok fazla parametre karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü mükemmel gülüş aslında kişiye özel.
Evet.
Size özel olmalı. Evet. Sizin yüzünüze.
Aslında güzel dişlere ve estetik bir gülüşe sahip olmak artık elimizde.
Evet, evet. Değil mi? Çok ve da kolay.
Çok da kolay ve baştan ne görüyorsak sonucunda da aynı şey ortaya çıkıyor.
Evet.
Hayal kırıklığına uğramak da yok. Peki her yaştan hastanız var mı yoksa belli bir yaştan sonra tercih edilen bir şey midir bu?
Tasarım aslında adı üstünde. Bütün yapılan protezlerde bir tasarımın olması lazım. Nasıl bir mimar bir odayı tasarlarken bize önce bilgisayarda gösteriyor. Bakıyoruz eskizlere. Evet. Bunu beğendik, beğenmedik. Ya da bir en basit bir koltuk alıyorsunuz. Bilgisayarda görüyorsunuz. Sığıyor mu, sığmıyor mu? Bunun gibi aslında ağız içinde de dikkat etmemiz gereken çok fazla parametre var. Ve biz bunları aslında bir fotoğrafla ya da videoyla başlangıç aşamasında kaydediyoruz. Ve bazen şey oluyor, bizim umduğumuz süreçte ilerlemiyor. Dokular, iyileşme, cerrahi ya da başka bir şey. Biz sonuçta neyi hedefliyoruz? Bu. Başlangıç durumumuzu da biliyoruz. Biz arada işte tedavi esnasında değişik bu tedavinin alternatiflerini yapabiliriz. Ama başlangıçtaki durumumuzu bilmezsek sonuçta nereye varacağımızı bilmediğimiz için bu değişiklikleri yapamayabiliriz. İmplant hastalarında, total hastalarında tümünde bence bir fotoğraf kaydının aslında dijital gülüş tasarımı çok geniş. Biz hekim olarak istediğimiz kısmını kullanabiliriz. Bu çok çok geniş kullanılan bir tasarım paterni.
Evet.
Ama her hekim bunu istediği şekilde, istediği kısmını kullanabilir. Kullanmamak birazcık risk almak bence. Çünkü bir şeyi bilmeden Ankara'dan yola çıkıyorsunuz.
Nereye gideceğinizi
nereye gideceğiniz belli değil. Ve şöyle bu yaptığımız fotoğrafları yeni gelen hastamıza gösteriyoruz. Bakın bunlar tedavi başlangıcı. Sonunda buraya ulaşabiliriz. Ama sizin hiçbir veriniz olmadığında hastanıza gösterebileceğiniz hasta için bu bir macera. Herkes bu maceraya atılmak istemeyebilir.
Evet.
Onun için dijital gülüş tasarımı aslında her hekimin farklı alanlarını kullanabileceği bir dizayn bütünü. Ve teknisyen en önemli aşaması biz çok güzel dişler kesiyoruz. Her şey mükemmel. Teknisyene bir model gönderiyoruz bizim porselenlerimizle ilgilenen seramistimize. Elinde hiçbir veri yok. Bayan, erkek, yaş, gülerken ne kadar görünüyor? Dişlek mi yoksa dişler çok mu içeride? Önemi almamız gerekiyor. Bunların hiçbirini bilmiyor. Ya da konuşurken ne kadarı görünüyor? Bunların hiçbirini bilmiyor. Biz bu tüm resimleri, videoları aynı zamanda teknisyenle paylaşıp tartışabiliyoruz. Bilgisayar ortamında aynı anda da bağlanabiliyoruz. Ya da ona direkt mail atabiliyoruz, gönderebiliyoruz. Ve dünyanın her yanındaki teknisyenle çalışabiliyoruz. Bu büyük bir kolaylık.
Evet,
hekim olarak
öyle.
Ya da bir hekime danışmak istiyoruz. Bütün verilerini hastanın gönderip o hekimle koordine olarak çalışabiliriz. Bunlar da bu dijital gülüş tasarımının bence getirdiği en büyük kolaylıklar.
Evet, ne güzel. Peki şimdi siz anlatırken bile çok uzun bir süre gerekiyormuş gibi düşündüm ben. Ne kadar sürer ki başlangıçtan bitişine kadar?
Dijital gülüş tasarımında fotoğrafların çekilmesi yarım saat alıyor. Sonra tasarım yapılması yani 2-3 saatten fazla değil, belki daha az. Sonra hastamıza bunu sunuyoruz geldiğinde ve sonra protez normal işlemesi gereken prosedürde işliyor. Protezde herhangi bir değişiklik yok.
Yok.
Ama protezimiz bizim başlangıçta belirlediğimiz iskelet üzerine şekilleniyor. Aslında bu benim hayalimdi 15 yıl önce. Mesela bir protezin son halini biliyorsunuz ve içini şekillendiriyorsunuz. Evet. Bunda hata yapmanız çok zor. Çünkü evet, dış hatlarını biliyorsunuz. Siz ona uygun bir iskelet yapısı oluşturmak zorundasınız. Hı hı. Bu her anlamda hekimi rahatlatan. Çünkü siz sınırınızı biliyorsunuz. Sınırınızı bilmeden ne kadar çalıştım, çok mu çalıştım, az mı çalıştım onu bilemezsiniz. Ama sınır sizin çalışma alanınızı belirliyor.
Şimdi hasta için de aynı şey geçerli. Tedavinin ardından ulaşacağı sonucu bilmek hastanın da motivasyonunu artırır herhalde,
evet, çok,
değil mi? Yani hep mutlu hastalarınız vardır sizin.
Evet, ve hastalar genelde bizler uzun süre diş hekimine gitmediğimizde belki çok kolay tedavileri hep söylüyorum. Çok büyütüyoruz. Benim tedavim çok zor, çok zaman alacak, çok da pahalı olacak. Aslında çok sorun ettiği, yıllardır belki kimseye söylemediği bir sorununu ufacık bir şeyle değiştiğini görünce inanılmaz mutlu ediyor.
Hı hı,
hı. Bu çok büyük bir motivasyon kaynağı.
Kesinlikle. Peki maliyetine gelirsek, çok maliyetli bir şey midir?
Maliyetli değil, normal protez ne kadar? Çünkü protezin yapımında herhangi bir değişiklik yok. Ama mesela protezi ne yapacağız? Belki o kısımda yardımcı olabilir doktora. Çünkü dişi tüm mü keseceğiz, yarım mı keseceğiz? Dişin formu ne kadar değişecek, rengi ne kadar değişecek? Tüm bu aşamalarda sonuç protezin nasıl olması gerektiğinde çok büyük bir rehber. Hı-hı. O yüzden de fiyatı artıracağını düşünmüyorum. Aynı fiyat ama hekim için daha doğru bir tasarım yapmasını sağlıyor.
Evet. Şimdi tabii hani her yaşa da uygulanabileceğini düşündükten sonra şimdi genelde gençlerimiz, özellikle gençlerimiz belli yaşın üzerinde de yapılıyor tabii ki. Ortodontik tedaviden söz etmek istiyorum. O tellerle dolaşmak uzun süre, o insanı psikolojik olarak da rahatsız eden bir duygu ki ortada böyle bir tasarım varken, bunun uygulaması varken çok daha kolay yoldan belki bu yönde de tercih sebebi olabilir aslında, değil mi?
Bunda da şöyle diyoruz. Aslında dişlerimiz düzelince bizim hep söylediğimiz ortodontik tedavi, kendi dişlerimizle uzun yıllar vakit geçireceğimiz için bir protezden her zaman, eğer yeterince hasta için estetik olarak iyiyse, tercih edilebilir. Bunu da nasıl kullanıyoruz? Hastamızın dişleri çarpışık. Biz bilgisayarda bunların düz halini gösterebiliyoruz. Düzgün hallerini. Bu da hasta için bir motivasyon kaynağı oluyor.
Evet.
Çünkü gençler sonuçta ne kadar güzel olacağını belki anlamayabilir. Bir hekim onu tasarlayabilir, hı-hı, ama gençler bunu tasarlayamadığı için bu başta bir motivasyon düşüklüğüne neden olabiliyor. Biz bilgisayarda gösteriyoruz bunları. Bazen mock-up yapıyoruz ağız içinde, yine son hallerini gösteriyoruz. Bu da hastanın tedaviye aslında yaklaşımını çok daha rahatlatıyor. Ve sonuçta iyi olacağını bildiği için tedavi süreci çok kolay geçiyor.
Evet.
Bazen mesela şey oluyor, hastamızın bir diş eti çok yukarıda. Biz aynada bakarken genelde çok hani bütün ağza bakmıyoruz. Hı hı. Onun farkında değiliz. Ben bilgisayarda tüm ağzı gösterdiğimde hasta görüyor. Orada bir uyumsuzluk var, yani çok büyük bir uyumsuzluk var. Ve olması gerekeni görüyor. Artık ben hastaya tedavinin hani olması gerekeni, ne kadar gerekir bunu hiç açıklamıyorum. Çünkü aslında zaten görüyor.
Evet.
Ama bunu açıklamadan bir tedaviye başlasam.
Dolayısıyla tüm aşamaları ayrıntılı bilerek tedaviye, evet, devam etmek hasta için de çok büyük avantaj.
Evet.
Ve sizin için de mutlaka öyle tabii ki.
Bir de her aşamada son hali geçici olarak hastamızda. Hmm. Yani hep son hali ağzında.
Evet.
Bu da hasta için tabii bu sürecin daha kolay atlatılmasını sağlıyor.
O son haline bakıp da işte şurada şöyle bir değişiklik istiyorumla yeni düzeltmeler yapılabiliyor herhalde.
Tabii yapılabiliyor.
Değil mi? İlavelerle.
Yapılabiliyor. Tabii, hı-hı, yeni düzeltmeler yapılıyor. Hatta şimdi artık bu tasarımı bütün dünyada belli merkezlere de gönderebiliyorsunuz. Mesela Madrid'de var, Brezilya'da var. Siz fotoğraflarını çekiyorsunuz, hastanın videolarını, fotoğraflarını. Bu merkezlere gönderiyorsunuz. Merkezler sizinle koordine çalışarak.
Uluslararası çalışıyorsunuz yani.
son halini belirliyor. Sonra son halini hastamıza uyguluyorsunuz. 3D printer'dan çıkarıyorsunuz modelleri.
Hı hı.
Ve 3 boyutlu olarak bir tasarım yapılıyor. Sadece 2 boyutlu değil. Ve hastamıza son halini gösterip onayını aldıktan sonra başlıyorsunuz. Ve son dijital gülüş tasarımına eklenen bir bence en önemli kısımlardan birisi de artık ortodontik lateral sefalometrikten de ölçümler yaparak dişlerimizin, ön dişlerimizin nerede olması gerekir iskelet yapımıza göre. göre. Ayrıca röntgenden de bunu saptıyoruz. Sadece yüze bakarak ya da dişlerin formuna bakarak değil. Bu diş nerede olmalı bu iskelet yapısına göre doğru olarak? Bunu da saptıyoruz. Bence bu dijital gülüş tasarımında teorik olarak çok büyük yeniliklerden birisi. Beni çok heyecanlandıran. Çünkü hep bunu hayal ediyordum. Hani bir şeyi ölçerek onun yerini bulmak. Daha teorik ve güçlü bir kanıtla bunu devam etmek çok önemli. Bu da son dönemde öğrendiğim ve beni çok mutlu eden. Çünkü eğer doğru yerdeyseniz sizi de mutlu ediyor bu.
Ben doğru yapıyorum. Şimdi ona diyecektim. Siz çok mutlusunuz ama hastalarınız da bu anlamda çok mutlu oluyorlardır. Çünkü gerçekten güzel dişlere ve muhteşem bir gülüşe sahip olacaklardır. Ne güzel, ne mutlu. Son sözünüz varsa onu da alalım ve teşekkür ederim.
Son sözüm sonuna geldik. Dijital gülüş tasarımı uygulanması çok alternatif içeren, bence diş hekimleri açısından da gelecekte de bunu çok fazla kullanacağımızı düşünüyorum. Bence öğrenmeleri, kullanmaları gereken, işlerini inanılmaz kolaylaştıracak bir tasarım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle Sayın Şule Ünal, dinleyicilerimize de güzel dişlere ve estetik bir gülüşe sahip olmaları açısından dijital gülüş tasarımını da mutlaka bir kenara yazsınlar diyelim ve tekrar teşekkür edelim size.
Ben sağ olun, var ederim. Olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, protez uzmanı diş hekimi Sayın Şule Ünal stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyoruz. Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve Hayatın Sesleri'nin bir telefon konuğu var. Telefonda konuğumuz yazar sevgili Mustafa Oğuz Mucurluoğlu. Merhabalar Oğuz Mucurluoğlu.
Merhaba Dilgül Hanım.
Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk.
Evet, daha önce stüdyomuzda konuk etmiştik sizi. Bugün de stüdyomuzda ağırlamak isterdik ama bugün bir üçüncü kitabınız dolayısıyla bir imza gününüz var. Onun için bizlerle stüdyomuzda değilsiniz. Ama şimdi üçüncü kitaba hayırlı olsun diyelim ama üçüncü kitaba gelmeden önce daha önce yazdığınız bir kitap sağlıkla ilgili konuşmak istiyoruz. Günün anlamına binaen Sevgililer Günü'nde Hiç Randevum Olmadı adlı kitap üzerine konuşmak istiyoruz. Şimdi kitabın ismi çok ilginç. Önce biraz isminden bahsedelim isterseniz.
Tabii ki. Sevgili Cezme abim, Cezme Ersöz abim bu konuda çok destek olduğu için bana ikinci kitabın isim babalığını yaptı. Ve hakikaten yani ikinci kitabım çok bu isim konusunda ön plana çıktı. Böyle bir hikayesi var. Aslında o benim öykülerim arasında 14 Şubat isimli bir öykünün içinde geçen bir cümlenin farklı versiyonu. İkinci kitabın isim nedeniyle bu kadar önde olmasına karşın benim bir de Dinle Kardeşim isimli kitabım var ama yani isim cazibesi çok etkili olduğunu bu kitapta öğrenmiş oldum.
Evet, şimdi insanın kendine itiraf etmekte zorlandığı duyguları kaleme almışsınız aslında kitapta.
Evet, biraz öyle oldu, evet.
Peki, olsaydı sevgiliniz ne yapardınız?
Valla yani öyle bir soru sordun, şimdi direkt cevap vermek gerekiyor tabii. Bayan arkadaşlarım oldu elbette. Ve çok romantik ve sürprize açık davranışlarım olduğunu söylerler. Ben ne yapacağımı söylemekten yana değilim. Neler yapabilirdim bilmiyorum. Çünkü zaman her zaman bir nehirdir. Akış kendini getirir. O akış içinde o anda aklıma ne gelirse nasıl bir sürpriz ya da nasıl bir duygu yansımasını oluşturmaya inanırsam o şekilde yapardım.
Evet, şimdi Sevgililer Günü'nde Hiç Randevum Olmadı adlı kitap ikinci kitaptı. Önceki kitap vardı. Bir de bugün imzalayacağınız bir üçüncü kitap var.
Evet,
şimdi
evet,
bedensel engellisiniz. Daha önce programımıza konuk olduğunuzda da bahsetmiştik ama siz tüm bunlara rağmen engel tanımayarak hatta dişlerinizle kitabı yazdınız değil mi?
Evet, evet. Spastik engelliyim. El ve ayaklarımı kullanamıyorum. Bunun dışında bütün yapabildiğim işleri ağzımla gerçekleştiriyorum. Evdeki odalarda gezintimi dizlerim üzerinde yapıyorum. Odamı toplamak, yazı yazmak, kitap okumak gibi durumları da ağzımla gerçekleştiriyorum. Evet, bütün yazın hayatını ağzımla oluşturduğum kitaplar söz konusu, evet.
Evet, bu arada 3. üniversiteyi de bitirmek üzere olduğunuzu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim ben.
Yok, şöyle 3. üniversite bitti, 4.'yü okuyordum. Fakat herhalde o konuda biraz sıkıntım başladı. O konuyu biliyorum. 3 tanesi biten yani.
Maşallah, ne güzel. Ne güzel. Engel evet. Tanımayan inanılmaz bir gücünüz var gerçekten. Peki 3. kitaba çok gelelim.
Evet. 3. kitabım da aslında yine isim babalığını Cezmi abim yaptı. Sarı Yalnızlık isminde bir kitap bu da. Yalnız bu da aşk yazarı, sevgi yazarı olmam nedeniyle Sarı Yalnızlığın da bir aşk yalnızlığının kavramlarıyla oluşan hikayeler mi var diye bir düşünce oluşuyor değil. Bu kitap daha farklı. Ben neyim, neciyim, ne düşünürüm, toplumsal olaylarda hangi noktadayım, nelere tepki veriyorum, neleri kabul ediyorum ve Ankara içindeki engellilerin yaşadığı sorunları kaleme alındı. Makale tarzı kısa yazılarım var. Bugün Cezmi abimle birlikte Konur Sokak 59'a C'de her ikimiz de kitaplarımızı imzalayacağız. İmzadan sonra da bulunduğumuz yerin müzik dinletisinde sohbetler edeceğiz. Eğer radyonuz aracılığıyla saat 5'ten sonra gelen olur da radyo ismini kullanırlarsa belki küçük bir sürprizle ben kitaplarımı hediye edebilirim.
Aa, ne güzel. Evet, Ankara içerisinden bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa şayet evet. Bugün Kızılay Konur Sokak 59 C'de 17'den sonra sevgili Mustafa Oğuz Mucurluoğlu kitabını imzalayacak Sarı Yalnızlık. Hayatın seslerini dinlediğinizi söyleyerek giderseniz kitabı sizler için imzalayacak sevgili dinleyicilerimiz. Evet, böylece evet, dinleyicilerimize de duyurmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bakalım o şanslı rica dinleyiciler ederim. Kimler olacaklar?
Efendim, pardon.
Bakalım anlamadım. O şanslı dinleyiciler kimler olacaklar diyorum.
Evet, bu konuda da benim bir düşünce vardır. Her insan, her kafa bir dünyadır. Bu yolla ben kitabımı hediye ederken yeni dünyaları hayatıma katıp onlarla yola devam edeceğim.
Ne güzel. Size bu yolunuzda başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz telefon konuğumuz olduğunuz için. Hayatın Sesleri'ne sevgili Mustafa Oğuz Mucurluoğlu. Yeni kitapları da bekliyoruz bu arada.
Çok teşekkür ediyorum. Ben ilginize teşekkür ederim.
Biz
çok
teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda da görmek isteriz. Hoşça kalın. İyi günler.
Öyle bıraktın gittin, bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedin, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım.
Dünden kalanlar. Sevgili Sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Bu güzel günde.
Bu güzel günde biz de günün anlam ve önemine ilişkin tarihi bir yolculuğa çıkalım istedik. Yaşanmış en büyük ve en etkileyici aşk hikayelerini dinleyicilerimizle paylaşalım istedik. Evet. Tarihin o efsaneleşmiş aşklarını dinleyicilerimize aktaralım istedik. Tarihi aşklar ve aşk mektupları dedik ama tabii şimdi bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Evet. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün şöyle tarihçesine bir bakalım. Evet, sonra aşklardan söz edelim.
Evet, nasıl kutluyoruz? Nasıl kutluyoruz?
Şimdi aslında tabii hani bir kültür endüstrisi bir taraftan da. Gerçi hani bu anlamda da bakmak lazım ama bir tarihçesi de var elbette. Hani durduk yerde 14 Şubat olmamış. O yüzden hani gene de bir kısaca da olsa bakmakta fayda var. Eski Roma'ya dayanıyor. Hep de söylenir zaten Aziz Valentin'e dayanıyor diye. Peki Aziz Valentin kim? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Bir bayrama, bir festivale dayanıyor bu kutlama. 14 Şubat ve arkasından da 15 Şubat'ta Lupercus, bereket tanrısı olarak bilinen, bereket tanrısı adına yapılan bir festival. Nedir bu festivalin özelliği? Bu festivalde levhalara yazılıyor kızların isimleri, küplerin içerisine atılıyor ve genç delikanlılar oradan kiminle eşleşeceklerini seçiyorlar 14 Şubat gecesi ve 15 Şubat'ta o festivalde o kişiyle birlikte vakit geçiriyorlar. Çünkü normalde böyle bir şeye izin verilmiyor ama o gün partnerleriyle birlikte olabilme, bir partner seçme ve onunla birlikte olabilme şansını yakalıyorlar ve büyük oranda da bunlar evlilikle sonuçlanıyormuş. Böylece hani bir anlamda sevgililer günü diyebileceğimiz bir mantığın o dönemlere dayanan bir arka planı var. Fakat zamanla hani özellikle bu olayın, Aziz Valentin'in olayı, ikinci Claudius milattan sonra 270'te Roma askerlerinin yeterince savaşmadıklarını, savaşlarda yeterince ölümüne savaşmadıklarını. Çünkü aşklarından ve eşlerinden vazgeçmekten, ölmekten korktuklarını iddia ederek uzun bir süreliğine, yani süresiz bir zaman için nikahlanmayı yasaklıyor. Yani daha iyi savaşsınlar diye. Böylece gizlice ve yasak evliliklerin, yasak birlikteliklerin sayısı artıyor. Öyle olunca bu yasaklı dönemde Aziz Valentin bir sadık Hristiyan olarak, yani Papa kendisi diyor ki yani ben gizlice evlendireyim seven çiftleri birbirleriyle ve gizlice evlendirmeye başlıyor. Fakat yakalanıyor tabii. Yakalanıyor ve zindana atılıyor. Zindanda gardiyan kıyamıyor, yani onun bu iyi niyetine kıyamıyor ve kızına hiçbir yemek falan vermiyorlar. Yemek getirmesini söylüyor. Sıcak yemek getiriyor. Getirirken götürürken kız ama aşık oluyor Aziz Valentin kıza. Kız da ona aşık oluyor. En son artık hani idama götürülürken taşlanarak, hani çok da kötü bir şekilde öldürülüyor. Bir not bırakıyor. Babasına da diyor ki bunu ona verir misin? İşte Valentin'inden diye bir yazılı bir şey. Hani şimdi kartlar yazıyoruz işte, bir şekilde o geleneğe dayanıyor. Yani o sevgililere aslında kıyamadığı için bir anlamda Aziz Valentin'in adı sevgili günüyle birlikte anılmış oluyor.
Evet.
Daha sonrasında gene milattan sonra 496 yılında da Papa Galasius diyor ki tamam, yani böyle bir adet artık olmasın ama bu sefer küplerin içerisine, levhalara azizlerin isimlerini yazalım. İşte Aziz Valentin de bunlardan bir tanesi olsun. Azizlerin isimlerini yazalım. Çekenler azizlerin isimlerini çeksinler. Ve bugün de onlara benzemeye çalışsınlar. Azizlerin iyiliklerini, güzelliklerini yaşatmaya çalışsınlar diye böyle bir uygulama geliştirmeye çalışıyor. Ama tabii bu Aziz Valentin'in o şeyine baskın çıkamıyor maalesef.
Evet.
Yani dolayısıyla böyle bir şeye dönüştürülmeye çalışılsa da aslı esası buna dayanıyor. Bir Hristiyan adeti diye, hani gerçekten de bu da bir taraftan böyle tartışılıyor ama hani sevgi 365 gündür tabii ki, belli bir günü olmaz.
O bir gerçek. Bir sevgi var yani.
Evet. Sonrasında işte Massachusetts'te Amerika'da 1870'li yıllarda bir girişimci, bir kadın ilk defa kart bastırıyor bugüne özel. Böyle dantelli, süslü, kırmızılı, kalpli falan. Gerçekten o kartlar çok tutuluyor. Ve ondan sonra bugün o tür kartlara, işte böyle güzel sevgililer günü kartlarına kart yazılması da bir gelenek haline geliyor. Ondan sonra zaten her yerde görüyoruz. Özellikle evet. yurt dışında çok görürsünüz. Yani yurt dışındaki olan seyircilerimiz, dinleyicilerimiz zaten bilirler herhalde. Hı hı. Orada çok daha fazla bu kart kültürü. Bizde o kadar kart yazma kültürü yok. Ama evet. orada gerçekten bu bir sektör yani.
Biz artık kısa mesajlarla.
Evet, kısa mesajlarla. Şimdi kısa mesaj demişken ortamda. Hakikaten mektuplara bakınca en fazla fark ettiğimiz şey belki bu emek var.
Evet.
Tamam gene mesajlaşalım. Ama bu zarafet, bu incelik, bu güzellik, bu lafların seçkinliği ve güzelliği inanılmaz. Evet. O yüzden hani hayran olmamak mümkün
Şimdi
değil bu
aşklara.
Şimdi
tarihe baktığımızda gerçekten öyle aşklar var ki.
Evet.
İşte kimine tahtını bıraktırmış, kimini ölüme götürmüş.
Evet, evet.
Oysa
evet.
şimdiki aşklara baktığımızda hepsi birer magazin aşkı.
Evet, evet. Yani efsanevi aşklar
çok
var.
Çok çabuk tüketiliyor.
Ama mesela Leyla ile Mecnun'un, Ferhat ile Şirin gibi bu tür efsanevi aşklar da var ama bizim bahsedeceğimiz belki daha tarihi karakterler Hı-hı. üzerinden giden. Hepsini de anlatamayız burada. Belki 2-3 tane örnekleyeceğiz sadece. Hani evet. zamanımızın yettiği kadarıyla. Tabii bir tanesi diziyle de iyice artık merak uyandıran Kanuni ve Hürrem aşkı.
Evet.
Gerçekten ciddi hani efsanevi diyebileceğimiz bir aşk var aralarında. Belki başka hiçbir padişahla hiçbir kadına nasip olmamış bir aşk evet. yaşanıyor aralarında.
Birbirlerine yazdıkları mektuplar inanılmazdır
evet.
değil
evet,
mi?
Evet. Yani Hürrem'in yazdığı mektuplar biliniyor ama mesela Kanuni'nin doğrudan bir aşk mektubu diyebileceğimiz bir şey yok. Fakat Muhibbi Takma adıyla, mahlasıyla Hı-hı. yazdığı, hani divanında yazdığı evet, gazeller var. O gazellerde gördüğümüz doğrudan tabii Hürrem'e yazıldığının anlaşıldığı Hı-hı. içeriğinden ifadeler. Tabii hani Osmanlıcasının anlaşılmayacağını düşünerek ben şimdi şuradan biraz örneklemek
evet.
isterim mesela.
Buyurun.
Mesela Kanuni'nin Hürrem'e yazdığı bir tane bir örnek. Benim birlikte olduğum sevgilim, parıldayan ayım. Can dostum, en yakınım, güzellerin şahı sultanım. Hayatımın, yaşamımın sebebi, cennetim, Kevser şarabım. Yani bir padişah evet. düşünün. Hani savaş meydanlarında uzun süreler kalan böyle bir cihangir padişah. Özellikle de bu sefer dönemlerinde görüşemediklerinde çok ciddi manada o hasretin vermiş olduğu. Aynı şekilde Hürrem'in de öyle ifadeleri var. Baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakş olmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm. Sevinç kaynağım, içkimdeki lezzet, eğlenceli meclisim, nurlu parlak ışığım, meşalem. Turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin, visal odamın aydınlığı. Yani bu şekilde benzetmelerle devam ediyor. İstanbul'um, Karaman'ım, bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim. Yani her evet. dünyaya sahip olabilirim Hı-hı. ama sen onların hepsinden daha değerlisin. Gerçekten bu incelik, tabii bunun Osmanlıca ve şiir halini gördüğümüzde aynı zamanda edebi de bir şaheser. Hı-hı. Sadece içerik olarak insanı etkilemiyor. O edebi evet. anlamda da gerçekten etkileyici. Aynı şekilde baktığımız zaman Hürrem'in karşılık vermelerine baktığımızda o da öyle. Yani aynı şekilde karşılığını büyük bir aşkla, büyük bir tutkuyla veriyor. Benim devletlüm, benim sultanım. 1,5 ay oldu ki sultanım tarafından bir haber belirtilmedi. Yani seferde olduğu evet. dönem. Hak alim şahittir ki bugün rahatlık yüzün görmeyip gece sabaha dek, sabahtan geceye dek bir süre ağlayıp kendi hayatımdan el çekip ne ileyeceğim? Yani sürekli gözünün kapıda olduğunu, beklediğini, hani gözlerimin nuru, saadetimin sermayesi diye, o da aynı şekilde bu minval üzere onu öven, ona aşkını anlatan benzetmelerle dolu.
Şimdi siz bunları okudukça yani eğer bunlar aşksa şimdiki yaşanılanlar ne? Aşk
öyle.
Zannedilenler
öyle.
Ne
öyle.
Diye sormak
evet,
istiyorum
evet,
yani.
Evet, gerçekten öyle. Çünkü dediğim gibi bir zarafet ve bir özen
evet,
görüyorum ve
evet.
bu çok kıymetli bir şey.
Evet.
Yani şimdi çok çabuk başlatıyoruz, çok çabuk bitiriyoruz. Dediğim gibi teknoloji gelişmiş olabilir. Artık eskisi gibi oturup böyle uzun uzun mürekkebi Hı-hı. elimize alıp yazmıyor olabiliriz. Ama en azından içeriğinin bir zarafet içermesi, bir
evet.
özen içermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu aslında kendimize duyduğumuz saygıdan, sevgidendir. Karşımızdakinden
evet.
de önce. Onu görüyorum. Yani kendilerine verdikleri değeri görüyorum ben Hı-hı. burada aslına bakarsanız. Bir anlamda ne diyelim, hani bir sultanın gönlünü almak da zor. Hani bir, böyle bir padişahın evet. gönlünü kazanmak da zor. Ama Hürrem bunu başarıyor. Nasıl başarıyor? Bir taraftan da arkadaşlığıyla başarıyor bunu.
Evet.
Yani sadece eşi olmak değil, aynı zamanda Kanuni'nin zaman geçirdiği, birlikte bir şeyleri paylaştığı bir arkadaşı olması hı hı. hasebiyle de bu aşkı belki kazanıyor bu anlamda. Zaten hani dizide ne kadar yansıtılıyordur o evet. ayrı bir konu ama hani görüyoruz işte satranç oynuyorlar veya beraber vakit geçiriyorlar, birlikte paylaşıyorlar. Hı hı. Tabii bunlar hani düşündüğümüz zaman Osmanlı Sarayı'nda çok da görülmemiş durumlar. Çifte türbe yapılıyor kendilerine ve hani çifte türbe yapılan da az şeyden bir tanesi.
Evet.
Diğeri mesela gene beni etkileyen tabii çok dediğimiz gibi aşk var ama bir tanesi mesela işte 3. Murat Safiye Sultan'ın 1. Abdülhamit'in Ruhşah'a gene o da öyle çok etkileyici. Hakikaten ne diyelim sevgi dolu, aşk dolu. Onunkiler daha da aşk dolu. Mesela şöyle diyor: Abdülhamit Ruhşah'ına kul kurban olsun. Bir kusur, artık ne kusur ettiyse düşünün koca padişah, bir kusur ile beni unutma. Benim vücudum toprak oluncaya kadar senden vazgeçersem Allah bana layık olduğumu versin. Efendim, belki beni götür diye buyurursun diyorum ama sen bana götür demiyorsun. İnşallah Teala ömrümüz oldukça birbirimizin oluruz. Canım efendim, ben ayağına yüzümü sürerek senden rica ediyorum. Yani hani bir padişah bir hanımın ayağına yüzünü sürecek kadar ve bütün mektupları neredeyse bu şekilde evet. bitiyor. Gerçekten Abdülhamit'in Ruhşah'a mektupları da böyle aşk dolu. Enver Paşa'yla Naciye Sultan'ın aşkı da gene zorlu aşklardan bir tanesi. Çünkü hani pek çok badire atlatıyor hı hı. diyelim. Neredeyse doğru düzgün birbirlerini göremeden, doğru düzgün bir evlilik hayatı da yaşayamadan neredeyse sonlanıyor diyebiliriz. Orada da baktığımız zaman bir kere bir uzun nişanlılık süreci var. O nişanlılık süresince doğru düzgün görüşemiyorlar bile. Ve sadece 3 seneden sonra bir resmi eline geçiyor. O resmi görünce bile gerçekten ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor mesela mektubunda. Mesela Enver Paşa Berlin'den söylüyor: İki gözüm sultanım efendim, siz hiç olmazsa benim resmimi gördünüz. Ya bendenizde o da yok. Karanlıkta gözlerimi kapar, sizin hayalinizi gözümün önüne getirmek isterim. Yatarken Allah'ımdan hiç olmazsa rüyada olsun sizi bir kerecik göstermesini dilerim. Fakat şimdiye kadar hiç muvaffak olamadım. Haşa, sümme haşa. Nasıl Cenab-ı Hakk'ı bir şekil vermeden seviyorsam, sizi de şimdi bir ruhu latif olarak şeklinizi düşünmeden seviyorum. Böyle sevgi kaldı mı şimdi?
Evet,
şekli
yani
düşünmeden.
Siz okurken ben de hep aynı şeyleri düşünüyorum.
Gerçekten çok ince.
Günümüzde aşklar çok çabuk tüketiliyor.
Çok kaba ve de, evet.
Evet, yani nerede buradaki zarafet?
İncelik.
Evet.
Artık sizin hayalinizle meşgul olarak yatağıma gireceğim. Bundan evvel bütün kalbimle saadetinizi temenni ederek sizi kucaklar, gözlerinizden öperim iki gözüm. Yani tabii bu arada savaş meydanlarında koşturuyor. Hani dediğim gibi birçok da badire atlatıyor. Neyse, en sonunda bir apandisit rahatsızlığıyla İstanbul'a geliyor ve İstanbul'a geldikten sonra bu hani olumsuz gibi görünen durum onun olumluya dönüşmesine evet. neden oluyor. Nişanlıktan sonra nihayet düğünleri oluyor. Evleniyorlar ve hakikaten çok mutlu oluyor
evet.
bu
Şimdi
süreçten.
Başarılarının sırlarında da belki bu yaşadıkları aşklar yatıyor olabilir tarihteki
kişilerin. Tabii
kişinin.
Bir taraftan şöyle, yani sonuçta Naciye Sultan bir sultan, yani adı Hı-hı. üzerinde amcası Sultan Reşat, o dönemin padişahı. Abdülmecit'in torunu, yani bir anlamda saray damadı olduğu için Enver Paşa ve ondan da tabii ki Harbiye Nazırı olmak gibi, paşa olmak gibi bir takım durumlar da elde ettiği için hani bir taraftan bakarsak böyle çıkar mı diyelim, bu tür bir durum da söz konusu ama diğer taraftan da hakikaten bunlar da sadece çıkar için yazılacak mektuplar değil gerçekten de. Bir diğeri de Mustafa Kemal'in Madame Corinne'le olan mektuplaşmaları. O da hani uzun tartışmalar, hani bakarsanız eğer alan yazında pek çok konuyla ilgili hem kitap yazılmış hem de tartışılmıştır. Çünkü Madame Corinne'e yazdığı mektuplara bakıldığında Mustafa Kemal'in gerçekten dostluğun ötesinde bir şey sezinleniyor. Yani evet. İsminizi mektubun üzerinde görmem benim mutluluğuma yeter diye söylediği ya da beni her zaman ölsem dahi hatırlamanızı temenni ederim dediği mektuplarından, inceliğinden. Ama hiçbir zaman doğrudan aşk kelimesinden bahsetmemiştir. 16 mektup yazmıştır Madame Corinne. Çanakkale'deki o savaş sırasında bile mektuplar yazmıştır, yazışmışlardır 4 sene boyunca ama hiçbir zaman aşktan bahsetmemiştir. Fakat aşkı hissedebiliyorsunuz bir taraftan evet. da. Yani baktığımız zaman gerçekten biraz önce söylediğim gibi o inceliği, o zarafeti, o letafeti görüyoruz bu eski aşklarda. Her şeyin eskisini bazen hani konuşup evet. da özlüyoruz ya bunda evet. da öyle. Gene mesajlaşalım, gene teknolojiyi kullanalım ama içeriğinin biraz daha zarif olmasını diliyorum inşallah aşkların.
O zaman
aşk ifadelerinin.
Çok çabuk tüketilen aşklar yaşamamak dileğiyle.
Evet.
Çok teşekkür evet. ediyoruz
ben
sevgili
Gülün
Karabağ. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte
aşk dolu günler dileyelim.
Evet, sevgililer gününü de kutlayalım dinleyicilerimizin. Bugünlük bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşürüz. Önceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.